Ayrım 46, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 428. Isabella ile Michael'ı Heathrow'da Güney Afrika Evi ve Courtney Madencilik Şirketi'nin Londra bürosundan temsilcileri karşıladı. Şirket onları Dorchester Oteli'ne götürmesi için bir araba göndermişti. Bu karşılamadan çok sıkılmış olan Michael, "Babam da her şeyi abartır," diye yakındı. "Bir taksiye de binebilirdik." Isabella aynı kanıda değildi. "Aile adının zevkini çıkarmayacaksan bir Courtney olman ne işe yarar?" Isabella Hyde Park'a bakan dairesine girdiği zaman bir masaya koskocaman bir buket konmuştu. Bukete iliştirilmiş kartta "Seninle beraber olamayacağım için üzgünüm yavrum" yazılıydı. "Bir daha sefere birlikte Londra'nın altını üstüne getiririz. İhtiyar baban." Isabella daha garson bavullarını yukarı getirmeden Tara'nın verdiği numarayı aradı. İngilizceyi Afrikalı aksanıyla konuşan biri telefona cevap verdi.
"Burası Lord Kitchener Oteli, size yardımcı olabilir miyim?"
"Bayan Malcolm'la konuşabilir miyim?" Tara mektubunda kızlık soyadını kullandığını yazmıştı. Isabella annesinin sesini duyduğu zaman normal bir tavırla konuşmaya çabaladı.
"Merhaba anne."
Ama Tara'nın gerçekten sevindiği belliydi.
"Ah Bella hayatım, neredesin? Mickey de yanında mı? Sende adresin var değil mi? Burayı kolaylıkla bulabilirsin."
Isabella Michael'la Londra sokaklarından geçerken ağabeyisi gibi heyecanlı ve hevesli bir tavır takınmaya çalıştı. Taksinin şoförü önemli yerleri işaret ediyordu ama Isabella annesini tekrar göreceği için paniğe kapılmıştı. Hiçbir şeye bakacak halde değildi. Otel yan sokaktaydı. Turistlerin kaldıkları eskice pek de iyi olmayan otellerdendi. Neonlu levhanın yarısı sönmüştü. Michael şoförün parasını verirken Tara kapıdan fırladı. Önce oğlunu kucakladı. Isabella da o sırada annesini inceleme fırsatını bulabildi. Tara iyice kilo almıştı. Eski blue jean'inin sardığı kalçaları koskocamandı. Bol erkek kazağının içinde biçimsiz iri göğüsleri sarkmıştı. Isabella çok sarsıldı. "Yaşlı, berbat bir kadın bu." Tara hiçbir zaman süslenmekten hoşlanmazdı ama her zaman tertemizdi. Kılığı, kıyafeti düzgündü. Oysa şimdi, kadının saçları kırlaşmıştı. Tara'nın kınayla saçlarını eski rengine boyamaya kalkıştığı, sonra bundan vazgeçtiği anlaşılıyordu. Saçlarını dikkatsizce ensesinde topuz yapmıştı. Topuzdan kaçan tutamlar yüzüne düşüyordu, suratı sarkmıştı. Bu yüzden de bir zamanlar dikkati çeken o kusursuz kemikleri belli olmuyordu artık. Gözleri hala iri ve parlaktı ama çevreleri kırışmış, altlarında da torbalar oluşmuştu. Sonunda Tara Michael'ı bırakarak Isabella'ya döndü.
"Sevgili küçük kızım, seni sokakta görsem tanımazdım. Ne kadar güzel bir genç kız olmuşsun."
Kucaklaştılar. Isabella annesinin nasıl mis gibi koktuğunu hatırladı. Oysa bu kadın ucuz parfüm, sigara, haşlanmış lahana ve uzun süre yıkanmamış iç çamaşırı kokuyordu. İnanılacak gibi değildi. Isabella annesinin kollarından sıyrıldı ama Tara onun kolunu bırakmadı. Diğer yanında Michael'la otele girdiler. Resepsiyon memuru bir zenci delikanlıydı. Isabella telefondaki sesi tanıdı. Tara, "Phineas da kaptan," diye açıkladı. "Bizim kaçaklardan biri. Ülkeden 1961'deki olaylardan sonra ayrıldı. Ve hepimiz gibi o da daha memleketine dönemeyecek. Şimdi size Lordi'yi gezdireyim." Güldü. "Benim daimi konuklarım otelden böyle söz ediyorlar. Lordi diye. Adı değiştirmeyi çok düşündüm. Sömürgelere ve imparatorluğa özgü bir ad bu." Tara çocuklarına oteli gezdirirken neşeli neşeli gevezelik edip durdu. Koridorlardaki halılar iyice eskimişti. Odalara leğenle ibrik konulmuştu. Herkes koridorların dibindeki banyo ve tuvaletleri paylaşıyordu. Tara Isabella ile Michael'ı karşılaştıkları her müşteriyle de tanıştırdı. Sonra çocuklarına "Nerede kalıyorsunuz?" diye sordu.
"Dorchester'da."
"Tabii ya," Tara gözlerini belertti. "Günde 50 sterlin. Courtney madenlerinde çalışanların terleriyle ödeniyor bu para.
Neden Mickey ile buraya yerleşmiyorsunuz? Şu ara en üst kattaki iki oda boş. Odalar pek güzel. Burada çok ilginç kimselerle tanışırsınız. Birbirimizi de daha çok görürüz.
Isabella koridorun dibindeki tuvaleti başkalarıyla paylaşacağını düşünerek ürperdi. Michael bu teklifi kabul edemeden hemen atıldı.
Babam fena halde kızar çünkü otelin parasını önceden ödedi. Artık yolu öğrendik. Taksiyle buraya çabucak geliniyor.
Tara taksiler diye burun kıvırdı. Neden herkes gibi otobüse ya da metroya binmiyorsunuz?
Isabella dili tutulmuş gibi annesine baktı.
Bizim sıradan kimseler olmadığımızı anlayamıyor mu diye düşündü.
Courtney'yiz biz.
Tam bunu söyleyeceği sırada Michael araya girdi. Kardeşinin niyetini sezmişti.
Çok haklısın anne. Bize hangi otobüse binmemiz ve nerede inmemiz gerektiğini söyle.
Mickey hayatım beni Tara diye çağırsana.
Peki. Önceleri yadırgayacağım ama olsun seni Tara diye çağıracağım.
Tara neşeyle hemen hemen yemek vakti oldu diye açıkladı. Aşçıya ekmekli tereyağlı puding yapmasını söyledim. Onu pek sevdiğini biliyorum Mickey.
Isabella anne Tara dedi ben pek aç değilim ve jet yüzünden olacak kendimi.
Michael kardeşini çimdikledi.
Çok güzel Tara öğle yemeğine kalma hoşumuza gidecek.
Ben mutfağa bir bakayım her şey yolunda mı haydi gelin.
Mutfağa girecekleri sırada bir çocuk koşarak Tara'ya doğru geldi. Tara ona sıkıca sarıldı. Çocuğun siyah saçları kıvır kıvır, cildi de karamel rengiydi. İri siyah gözleri vardı, çok da sevimliydi.
Isabella'ya Veltevre'den de çalışan zencilerin çocuklarını hatırlattı. Kız küçüğe gülümsedi. Çocuk da küstahça ama dostça bir tavırla ona gülümsedi.
Tara bu Benjamin dedi. Benjamin işte bunlar da ağabeyinle ablan, Mickey ve Isabella.
Isabella çocuğa baka kaldı. Lothar'ın bütün söylediklerini unutmaya çalışmış, bir dereceye kadar da başarılı olmuştu. Ama şimdi o sözleri hatırlıyordu.
Bunu nasıl yapabildin anne diye bağırmak istedi. Bunu bize nasıl yaptın?
Michael da çok şaşırmıştı ama kendini çabuk topladı. Çocuğa elini uzatarak ''Merhaba ben'' dedi. ''Kardeş olduğumuz için seviniyoruz ama aynı zamanda dost olmamıza ne dersin?''
Benjamin bu fikri hemen beğendi. ''Ah bu çok hoşuma gider.''
Isabella yemek sırasında ancak 5-10 kelime söyleyebildi. Bezelye çorbasına koyulaşması için katılan un pişmemişti. Kızın damağına yapışıyordu. Lahana pembeydi. Haşlanmış tavuk sulu salçasının içinde gevşek gevşek yatıyordu. Sofrada Phineas ve daha 5 zenci vardı. Yemek boyunca Güney Afrika hükümetini ve zenginleri eleştirip durdular. Michael da onlara katıldı. Isabella neredeyse ağabeysine avaz avaz bağıracaktı.
''Kahretsin Mickey, onlar Veltevre'den ve Gümüş Nehir Madeninden söz ediyorlar. Bu adamlar terörist ve ihtilalci. Tek amaçları dünyamızı mahvetmek.''
Ekmekli tereyağlı puding sofraya getirildiği zaman Isabella artık dayanamayacağını anladı.
''Çok üzgünüm Tara'' diye fısıldadı. ''Başım çok ağrıyor. Hemen otele dönüp yatmak istiyorum.''
Gerçekten rengi iyice uçmuştu. Tara bu yüzden fazla itiraz etmedi. Isabella Michael'ın onunla gelmesine de izin vermedi.
''Keyfini kaçırmak istemiyorum. Annemi, Tara'yı yıllardan beri görmedin. Ben bir taksiye binerim.''
Belki de sinirleri gerçekten yorgunluktan bozulmuştu. Taksiye binerken öfke, utanç ve üzüntüden ağlıyordu.
''Lanet olsun.'' Bu kadın hepimizi rezil etti, şerefimize leke sürdü. Babamı, beni, büyük annemi ve bütün aileyi utandırdı.
Isabella otelde dairesine çıkar çıkmaz kapıyı kilitledi. Kendini yatağa atarak telefona uzandı. Bir iki dakika sonra Lothar'la konuşuyordu. Parlak sarı gözlü, atlet yapılı genç adamın hayali gözlerinin önünde belirmişti.
''Ah tanrım Loti seni çok özledim. Geri dönmek istiyorum. Burası hiç hoşuma gitmedi.''
Lothar sakin sakin konuşarak kızı avuttu yatıştırdı. Sonra da ''Bana olanları anlat.'' diye emretti.
''Haklıymışsın. Söylediklerinin hepsi doğruymuş. O küçük kahverengi piçe kadar. Otel ihtilalciler ve teröristlerle dolu. Ne yapmamı istiyorsun Loti? Her istediğini yaparım.''
Orada kalmanı istiyorum. 2 hafta dayanmalısın. Bana her gün telefon edebilirsin ama Londra'da kalmalısın. Bana söz ver Bella.
Peki Loti, ama tanrım, seni de evi de öyle özledim ki.
Dinle Bella, ilk fırsatta Güney Afrika evine gitmeni istiyorum. Bundan kimseye söz etme, ağabeyin Michael'a bile. Askeri ataşe Albay Van Furen'i gör. O sana bazı fotoğraflar gösterecek. Onların arasında karşılaştığın kimselerin resimleri olabilir.
Adrian Van Furen iri yarı babacan tavırlı bir adamdı. Gizli servis ajanından çok çiftçiye benziyordu. Isabella'ya pek çok resim gösterdi. Kız bunların içinden yalnızca birini tanıdı. Van Furen fotoğrafın arkasındaki yazıyı okudu.
Phineas Marfozo. O küçük bir balık ama bazen küçükler büyük balıklarla dolaşırlar.
Isabella otele döndüğünde Michael onu bekliyordu. Delikanlı çok telaşlanmıştı.
Isabella, aman Mickey dedi, ben bebek değilim, kendimi korumasını bilirim. Londra'da biraz tek başıma dolaşmak istedim.
Annem bu akşam Lord Kitchener'da bizim onurumuza bir parti verecek. 6'dan önce orada olmamızı istiyor.
Anne değil, Tara demek istedin. Otelin adı da Lord Kitchener değil Lordi. Burjuva sömürgeciler gibi konuşma hayatım.
Lordi'deki salona belki 50 kişi doluşmuştu. Michael hemen herkesle dost oldu. Isabella ise azametli ve soğuk bir tavırla köşeye çekildi. Konukların adlarını ve suratlarını ezberlemeye çalışıyordu.
Bir saat sonra sigara dumanına ve gürültüye dayanamayacak hale geldi. Gözleri yanıyor, şakakları zonkluyordu. Tar ortadan kaybolmuş, Michael ise keyifle tartışmaya dalmıştı.
Isabella bu akşam için bu kadar vatanseverlik yeter diye düşünerek usulca salondan çıktı. Tam antreden geçerken Tara'nın küçük bürosundan gelen sesleri işitti ve birdenbire vicdan azabı duydu.
Anneme teşekkür etmeden gidemem. Parti çok korkunçtu ama o epey zahmete katlandı. Ben de onur konuklarından biriyim.
Tam odanın kapısını vuracağı sırada annesinin sesini duydu.
Tara, ama bu gece geleceğinden haberim yoktu diyordu. Sesinde korku vardı, müthiş bir korku.
Bir erkek alçak ve boğuk sesle bir şeyler söyledi. Isabella onun ne söylediğini anlayamadı.
Sonra Tara, ama onlar benim çocuklarım diye itiraz etti. Bir tehlike yok ki.
Bu sefer adamın sesi daha sertleşti. Tehlike her zaman vardır. Onlar aynı zamanda kocanın da çocukları. Ve kocan faşist rejimin bir üyesi. Şimdi gidip daha sonra geleceğiz. Onlar buradan uzaklaştıkları zaman.
Isabella içinden gelen sese uyarak döndü. Otelin camlı kapılarından dışarı fırladı. Karanlık sokağa sırayla arabalar park edilmişti. Bir kamyonetin arkasına saklandı. 1-2 dakika sonra otelden 2 adam çıktı. Arkalarında yağmurluklar vardı ama başları açıktı. Yan yana köşeye doğru yürümeye başladılar. Isabella'nın hizasına geldikleri sırada sokak lambasının ışığı suratlarını aydınlattı. Kıza yakın olan adam siyahtı. Yüzünde güçlü ve azimli bir ifade vardı. Dudakları kalın, burnu da enliydi. Yanındaki adam beyaz ve ondan çok büyüktü. Yüzü soluk, alnına düşen siyah saçları seyrekti. Kara gözleri katran kuyularına benziyordu.
Isabella annesinin neden korktuğunu anladı. Bu adam insanda dehşet uyandırıyordu.
Isabella ertesi gün Albay Van Furen'in albümünde adamın fotoğrafını buldu.
İşte bu, gözlerini hiçbir zaman unutmayacağım.
Van Furen resimle ilgili bilgiyi okudu. Bu fotoğraf 2 yıl önce Doğu Berlin'de bir CIA ajanı tarafından çekilmiş. Kurnaz bir adam o. Elimizdeki tek fotoğrafı bu. Adı Joe Cicero. Rus KGB'sinden bir albay, Güney Afrika Komünist Partisi'nin genel sekreteri, ANC'nin yasaklanan askeri kanadı Umkhonto Wesizwe'nin de kurmay başkanı.
Gülümsedi. Gördüğünüz gibi büyük balık da ortaya çıktı yavrum. Şimdi onun yanındaki genci bulmalıyız. Bu pek kolay olmayacak.
2 saat kadar uğraştılar ama Isabella sonunda zencinin resmini buldu. İşte bu.
Sizi kutlarım. Çok iyi çalıştınız, teşekkürler.
Van Furen okumaya başladı. Raleigh Tabaka,
Sharpville polis merkezine yapılan baskını düzenledi. 3 yıl önce tam tutuklanacağı sırada ortadan kayboldu. O zamandan beri Fas ve Doğu Almanya'daki eğitim kamplarında görüldüğüne dair söylentiler duyuluyor. İyi eğitilmiş, tehlikeli bir terörist. Başını salladı. İki büyük balık bir arada. Bir de ne yapmaya hazırlandıklarını öğrenebilseydik. Tara partideki konuklar dağıldıktan sonra uzun bir süre bekledi. Joe Cicero tanıştıkları ilk günden beri Tara için bir tehlike, ıstırap ve kayıp simgesi olmuştu. Esrarlı, soğukkanlı ve kötüydü. Tara'nın da ödünü patlatıyordu. Kadın Joe'nun yanındaki genç adamı ilk defa o gece görüyordu. Joe onu yalnızca Raleigh diye tanıtmıştı ama kadın genç adama hemen ısınmıştı. Tara'ya Moses'ini hatırlatıyordu. Raleigh de Moses gibi görkemli, otoriter ve etkileyici bir insandı. Joe ile Raleigh otele saat 2'den sonra geldiler. Tara onları arka taraftaki kendi yatak odasına götürdü. Joe, Raleigh önümüzdeki 2-3 hafta burada kalacak dedi. İstediklerini sağlayacaksın. Özellikle bilgi. Tara peki diye fısıldadı. Kayıtlarda otelin sahibi ve yöneticisi gibi gözüküyordu. Ama aslında gereken parayı Joe Cicero sağlamıştı. Kadın da doğrudan doğruya ondan emir alıyordu. Raleigh Moses Gama'nın yeğeni. Tara genç adama dönerken Joe da ifadesiz gözleriyle kadını süzdü. Ah Raleigh, bunu anlamalıydım. Aynı aileden sayılırız. Moses oğlum Benjamin'in babası. Raleigh, evet diye cevap verdi, bunu biliyorum. Onun için de sana Güney Afrika'da ne yapacağımı açıklayacağım. Sadık bir insan olduğun kanıtlandı. Kimsenin bundan kuşkusu yok artık. Afrika'ya kocanı, yani amcam Moses Gama'yı ırkçı faşist Verwoerd rejiminin attığı cezaevinden kurtarmak için gideceğim. Halkımızın demokratik ihtilaline o liderlik edecek. Tara müthiş bir sevinç duydu. Raleigh'i kucaklarken mutluluktan ağlıyordu. Gözyaşları arasında başarılı olman için her şeyimi veririm diye fısıldadı. Hayatımı bile. Jacobus Stender'in cuma sabahı üniversitede yalnızca 2 dersi vardı. Bunlardan sonuncusu 11.30'da sona erdi. O da otobüse binerek Hillbrow'a gitti. Dairesine girdiği sırada saat 12'ye geliyordu. Deri taklidi ucuz ve eski bavul hala bıraktığı gibi sigara masasının üzerinde duruyordu. Jacobus açık topaz rengi gözleriyle onu süzdü. Gözleri dışında dikkati çekecek bir özelliği yoktu. Uzun boyluydu ama çok zayıftı. Uzun saçları kepekliydi. Bir balıkçı kazağı giymişti. Kot ceketinin dirseklerinde deri yamalar vardı. Sol kanat entelektüellerinin bir eskimiş üniformasıydı bu. Jacobus dar karyolasına ilişerek yine bavula baktı. Geride yalnızca birkaç kişi kaldı. Bunlardan biri de benim. Artık iş bana düşüyor. Baruch, Randy ve Bernie'yi tutukladılar. Şimdi yapayalnızım. Zaten aslında ancak 50 kişi kadardılar. Kendilerine Afrika Direniş Harekatı adını vermişlerdi. Dinamit ve elektrikli zamanlama aygıtları kullanarak santralleri, demiryolu makas sistemlerini, hatta bir barajı bile uçurmuşlardı. Ama sonunda Mandela ve Rivonia grubu gibi kendi güvenliklerini önemsemedikleri ve yakalanan üyelerin sorgulama sırasında konuşmaları yüzünden mahvolmuşlardı. Jacobus da kurtulanlardan biriydi ama saatlerinin sayılı olduğunu biliyordu. Güvenlik polisi Benny'yi 2 gün önce yakalamıştı. Jacobus onun konuşacağını da biliyordu. Genç adam saatine bakarak telefona uzandı. Annesi herhalde şu anda evdeydi. Babasının öğle yemeğini hazırlıyordu. Sarah telefona alo dedi. Ben Mevru Stander'im. Jacobus anne diye bağırdı. Kadın mutlulukla haykırdı. Oğlum neredesin? Ama Jacobus'un cevabı sevincinin sönmesine yol açtı. Johannesburg'dayım anne, seninle konuşmam gerekiyor, bir şeyi açıklamalıyım. Korkunç bir şey olacak. Bana kızmanı, benden nefret etmeni istemiyorum. Sarah, asla dedi, seni çok seviyorum oğlum. Senin ve babamın üzülmenizi, utanmanızı istemiyorum, sizin suçunuz yok. Lütfen beni anlamaya ve affetmeye çalışın. Jacobus, oğlum ne var, söylediklerini anlayamıyorum. Bunu sana açıklayamam anne. Yakında anlayacaksın. Seni çok seviyorum. Babamı da. Lütfen her zaman bunu hatırla.
Kadın Yakubus diye bağırdı. Yakubus.
Ama oğlu telefonu kapatmıştı. Sera kaygıyla mutfakta dolaşmaya başladı. Pişirdiği yemeği unutmuştu. Kocası eve döndüğü zaman koşarak adamın boynuna atıldı. Rolf'e kaygılarını açıkladı.
Adam Manfred dedi. Ona telefon edeceğim. Adamlarından birini Yakobus'un dairesine yollayabilir.
Sera hıçkırdı. Bu neden benim aklıma gelmedi?
Ama Manfred bakanlıkta değildi. Ancak pazartesi günü gelecekti.
Rolf telaşla şimdi ne yapacağız diye sordu.
Lothar.
Sara birdenbire umutlandı.
Johannesburg polis örgütünden Lothar'ı ara. O ne yapılması gerektiğini bilir.
46. ayrımın sonu. Sayfa 437.